Paris bir şenliktir. Hemingway. İkinci kaset, birinci yüz. Sayfa 65. O günlerde çoğunluk Montparnasse bulvarının köşesindeki kahvelere giderdi. Raspail bulvarı kalabalık olurdu ve böyle yerler henüz ölümsüzlüğe kavuşmamış yeni fıkra yazarlarını beklerlerdi. The Closer de Lila bir zamanlar şairlerin toplandığı yerdi ve son büyük şair benim hiç şiirini okumadığım Paul Fort'tu. Ama benim orada gördüğüm tek şair, boksör köpeklerine benzeyen suratı ve bir elinde sarma sigarasıyla Blaise Sanders'tı. Çok fazla içinceye kadar iyi bir arkadaştı. Aynı zamanda o gerçek olmayan şeyleri anlatırken bile doğru şeyleri anlatan bir insandan daha fazla ilgi çekerdi. Ama Lilas'a gelen tek büyük şair oydu ve ben orada yalnızca onu görmüştüm. Oraya gelen müşterilerin çoğu karıları veya metresleriyle birlikte gelen sakallı, onur madalyaları takmamış beylerdi. Onların bilim adamı, profesör veya asistan olduklarını düşünürdük. Onlar birbirleriyle içkileri, kahveleri, gazeteleri ve dergileriyle ilgilenirken orayı samimi bir kahve haline getirirlerdi. Çevrede yaşayıp Lilas'a gelen başka insanlar da vardı. Onlar bazı değişik madalyalar takarlardı. Ben onların hareketlerini seyreder, yapay gözlerine bakar, yüzlerinden kişiliklerini ve yeteneklerini anlamaya çalışırdım. Onların makyajlı yüzlerinde yanar döner bir görünüş vardı. Bizim tahmin ettiğimizden daha iyi, bilime yatkın kişiler olduklarını, belki ileride başarıya orduya hizmet edeceklerini umardık. O günlerde savaşa katılmamış kişilere güvenmezdik. Daha doğrusu tam olarak hiç kimseye güvenmezdik. Sanders hala silahının üzerine titrerdi. Sürekli müşteriler gelmeden önce onun Lilas'ta olması beni mutlu ederdi. O akşam bulvardaki yolları, büyük hantal atları, ağaçların ışık oyunlarını görebileceğim Lilas'ın dışındaki bir masada oturuyordum. Kahvenin kapısı açıldı ve sağ tarafımdan bir adam masama doğru yaklaştı. "O siz," dedi. O Fort Maddox Fort'tu. O zaman kendi kendine söyleniyordu. Gür, boyalı bıyıklarının altından yavaş yavaş soluyordu ve iyi giyimiyle dikine çevrilmiş büyük bir fıçı gibi duruyordu. "Oturabilir miyim?" diye sordu ve oturdu. Kaşları, renksiz göz kapaklarının altındaki açık mavi gözleri bulvara doğru bakıyordu. Yaşamın en güzel yıllarını acımadan öldürebilecek bu hayvanları harcadım. "Anlatmıştınız," dedim. "Hayır." "Eminim." "Çok tuhaf, ömrümde hiç kimseye yakınmadım. Bir şey içer misiniz?" Garsona bir şamberi, likör, ısmarladı. Uzun, ince saçlarının bir kısmı dökülmüş, ağır süvari bıyıklı garson siparişi tekrarladı. "Hayır, finalo, hafif şampanya olsun," dedi Ford. "Finalo." Elimden geldiğince Ford'a bakmamaya çalışıyordum. Kapalı bir yerde onunla birlikteyken nefesimi tutardım ama şimdi açık havadaydık. Düşen yapraklar benden ona doğru sürükleniyordu. Ona bir göz attım. Sonra bulvarı seyretmeye başladım. Hava yine değişmişti ve bu değişimi özlemiştim. İçkimin tadının bozulup bozulmadığına baktım, hala lezzetliydi. "Çok keyifsizsiniz," dedi. "Hayır, öylesiniz. Ortalığa çıkmaya gereksiniminiz var. Sizi Kardinal Lemon Caddesi'nde, Contrecarpe'nin yakınında bulunan Balmuset'teki eğlenceye davet etmek için buradayım. Siz Paris'e gelmeden önce 2 yıl oralarda oturdum. Çok tuhaf. Emin misiniz?" "Evet, eminim. Oranın sahibi havaalanına gitmem için taksi çağırmıştı ve yola çıkmadan önce balın barında biraz oturup birer kadeh beyaz şarap içmiştik." "Uçmayı sevmem," dedi Ford. "Siz ve karınız cumartesi günü Balmuset'e gelmeyi düşünün. Biraz neşelenirsiniz. Size kaba taslak bir yerini çizeyim. Böylece orayı kolayca bulabilirsiniz." "Kardinal Lemon'un 74. sokağının altında," dedim. 3. katta oturmuştum. "Numara yok. Kontrakarpı bulabilirseniz orayı bulursunuz." İçkimden bir yudum aldım. Garson Ford'un içkisini getirdi ve Ford siparişi düzeltti. Konyak ve soda istemedim. Şamberi vermutu ve siyah frenk üzümünü istemiştim. "Tamam Jean, onları bana ver ve beyefendiye istediklerini getir." "Ismarladığım şeyleri," dedi Ford. O sırada kaldırımdan oldukça zayıf, pelerin giymiş bir adam geçti. Yanında uzun boylu bir kadın vardı ve bizim masaya baktıktan sonra uzaklaşıp bulvara yöneldi. Onu görmemezlikten geldiğimi gördün mü? Dedi Ford. Hayır. Kimi görmemezlikten geldiniz? Belloc, dedi. Onu görmemezlikten geldim. Görmedim, dedim. Niye görmemezlikten geldiniz? Dünyadaki bütün iyi nedenlerden dolayı, dedi Ford. Gerçekten görmemezlikten geldim. Tümüyle ve düşüncesizce mutluydu. Daha önce Belloc'u görmemiştim ve onun bizi gördüğüne inanmadım. O bir şeyler düşünür gibiydi ve bizim masaya şöyle bir bakmıştı. Ford'un ona kaba davranmasına kızmıştım. Onun gözünde eski bir yazar olarak değeri büyüktü. Belloc'a verdiğin değer anlaşılmaz bir şeydi ama o günlerde meydana çıkan bir oluşumdu. Niye konyak içiyorsun? Diye sordu Ford. Genç bir yazar için içkiye konyakla başlamanın öldürücü bir şey olduğunu bilmiyor musun? Pek sık içmem, dedim. Ezra Pound'un Ford hakkında söylediklerini anımsamaya çalışıyordum. Ona kaba davranmamalıydım. Unutmamalıydım. O iyi bir yazardı ve ailesiyle sorunları vardı. Tüm bunları düşünmeye çalışıyordum ama Ford'un burada adi bir iş için bulunuşu ve bana bu kadar yakın oluşu düşünmemi güçleştiriyordu. Ama yeniden düşünmeye çalışıyordum. Birinin insanları niye görmemezlikten geldiğini söyler misiniz? Dedim. O zamana kadar bu olayın yalnızca Goethe'nin romanlarında olduğunu sandım. Goethe'nin bir kitabını tam olarak okuyamamıştım. Hatta fırtına geldiğinde okunacak hiçbir şeyin kalmadığı, yalnızca Tauchnitz'in savaştan sonraki basımlarının olduğu İsviçre'deki kayak merkezinde bile. Ama altıncı duyumla hissetmiştim ki onun romanlarının kahramanları birbirlerini görmemezlikten gelirdi. Bir beyefendi her zaman alçak bir insanın görmemezlikten gelir. İçkimden çabucak bir yudum aldım. Terbiyesiz birini de görmemezlikten gelir mi? Diye sordum. Bir beyefendi için terbiyesizi tanımak olanaksız. O zaman yalnızca kendi düzeyinizdeki bir insanı görmemezlikten gelebilirsiniz, diye ısrar ettim. Doğal olarak. Alçak biriyle nasıl tanışabilirsiniz? Tanışmayabilirsiniz veya bir arkadaşınız alçaklaşabilir. Alçak adam ne demek? Bütün yaşamı boyunca ters işler yapan kişi değil mi? Gerekli değil, dedi Ford. Ezra beyefendi mi? Diye sordum. Kesinlikle hayır, o bir Amerikalı. Bir Amerikalı beyefendi olamaz mı? Belki John Quinn, dedi. Yurttaşlarınızın bir kısmı. Mironti Herrick? Belki. Henry James bir beyefendi mi? Sayılır. Siz bir beyefendi misiniz? Tabii. Ulu Majeste'nin kurulundayım. Çok karışık. Peki ben bir beyefendi miyim? Hayır. O zaman niye benimle içiyorsunuz? Geleceği parlak, genç bir yazar olduğunuz için. Gerçekten arkadaş bir yazar olduğunuz için. Çok iyisiniz. İtalya'da beyefendi olabilirsiniz, dedi cömertçe. Ama alçak bir adam değilim. Kuşkusuz değilsiniz. Size böyle bir şey söyleyen var mı? Alçak biri olabilirim, dedim. Üzüntülü bir şekilde. Konyak ve içki içiyorum. Bu Lord Harry Hotspur'un Trollope'le yaptığı şey. Söyler misiniz Trollope bir beyefendi miydi? Kesinlikle hayır. Emin misiniz? Olabilir ama bana göre değil. Fielding? Yargıçtı. Resmi olarak belki. Marlowe? Kuşkusuz hayır. John Donne? Rahipti. Çekici, dedim. İlgilenmenize sevindim, dedim. Siz gitmeden önce bir konyak ile su içeyim. Ford gittikten az sonra hava karardı ve ben bir gazete satıcısına giderek öğleyin atölyede yapılan yarışların sonucunu ve ertesi gün Enking'de yapılacak yarışlar hakkında tahminler içeren Paris Sport Komplet dergisini aldım. Şanla nöbetleşe çalışan garson Emily, atöldeki yarışların sonuçlarına bakmak için masaya geldi. Sık sık Lilas'a gelen iyi arkadaşlarımdan biri masama oturdu ve Emily'den bir içki istedi. Ford'la birlikteyken gördüğümüz perilini zayıf adam, yanındaki uzun boylu kadınla birlikte kaldırımdan geçerek uzaklaştı. O Hilary Belloc, dedim. Ford demin buradaydı ve onu görmemezlikten geldi. Aptallaşma, dedi. O Aleister Crowley'dir. Şeytan. Dünyadaki en günahkar adam olmaya aday. Yeni bir okulun doğuşu. Gereksinim duyulan şeylerin tümü, mavi kaplı defterler, iki kuruşun kalem, mermer üstü bir masa, sabahın erken saatlerinin güzelliği, biraz temizlik ve şanstan ibaretti. Şans getirmesi için sağ cepte bir at kestanesi ve tavşan ayağı taşınırdı. Tavşan ayağının kürkü yıpranır, kemik ve eklem yerleri aşındıkça parçalardı. Pençe ceketinizin astarına geçerdi ve siz onu hissederek uğrunuzun hala yerinde olduğunu anlardınız. Bazı günler öylesine güzel geçerdi ki, bütün kenti gezerdiniz. Öyle ki açıklığa çıkmak, yüksek yerlere ulaşmak, gölün kolları gerisindeki tepeleri görmek için keresteler arasında yürüyebilirdiniz. Bir kalemin ucu kalemtıraşın içinde kırılabilirdi ve siz ya sivri bir şeyle ucun kaldığı yeri temizler ya da kalemin ucunu bıçağın ağzıyla sivriltip kalemtıraşı cebinize koyardınız. Göle doğru inmeye başladığınızda sırtınızdaki ağırlığın ve çam iğnelerinin ne olduğunu anlamak için diğer kolunuzu kullanırdınız. O zaman bazılarının söyledikleri, "Hı, hem ne yapmaya çalışıyordunuz, bir kahvede yazamaz mıydınız?" gibi sözleri işitirdiniz. Şansınız biter ve defteri kapatırdınız. Bu olabilecek en kötü şeydi. Hevesinizi koruyabilirseniz çok iyi olurdu ama ben bunu başaramazdım ve kendi kendime söylenir küfürler yağdırırdım. Burada ne işin var orospu çocuğu? Çünkü tuhaf bir insan gibi davranmak istiyorsun. Buradan voltanı al. Niçin ait olduğun petit cumhuriyete gitmiyorsun? Of, bu kadar sıkıcı olma. Oradan kaçılarak müşterilerin şans eseri geldiği ve hiçbir zaman istilaya uğramayan bir yer Petit Chumere gidebilirdiniz. Çalışmak için başka kahveler de vardı ama uzaktaydılar ve burası benim her zaman geldiğim bir yerdi. Klosre'ye Lilas'ta durmadan geçmek hiç de kolay değildi. Oturmalı veya devam etmeliydim. Devam etmek daha iyi olacaktı ama sinirlenmeye başladım ve yine kendi kendime söylendim. Dinle. Senin gibi bir kancığın her zaman gidilebileceği iyi yerler bulunur. Niye böyle adi bir yere geliyorum, dedim. Yalnızca bir kadeh bir şey içmek için geldim. Bunda yanlış bir şey mi var? Evde de bu işi yapabilirdin. Burası büyüleyici geliyor. Yan masada acayip hareketler yapan uzun şişman bir adam oturuyordu. Ona ve yazdıklarımı görmesine önem vermiyordum. Öyle yaptım ve şu iki cümleyi yazdım. Bütün suçum konuşmak. Yaptıklarımın hepsi sana. Devam ettim ve başka bir cümle yazdım. Güçlük gidiyor, yazdıklarım ilerliyor ve ben gittikçe kendimi yaptığım işe kaptırıyordum. Sanırım hiç kimsenin sana karşı konuşamayacağı kadar iri bir vücudun var. Paragrafı bitiren başka bir cümle yazdım ve okudum. Tamamdı ve gelecek paragrafın ilk cümlesini yazmıştım. Sen diğerlerini ve onların da sorunları olacağını düşünmezsin. Yaşamımdan yakınmalar duydum. Yazabileceğimi, bunun duyduğum diğer seslerden kötü olmadığını ve Ezra'nınkilerden daha iyi olduğunu düşündüm. Varsay ki yazar olmak istiyordun. Bunu bütün benliğinle istiyordun ve ortaya çıkaramıyordun. Yazmaya devam ettim. Diğer şeylerde olduğu kadar şansa kavuşmaya başlamıştım. Varsay ki bir zamanlar işin engellenemez bir vahşet gibi geldi ve ondan sonra seni sessizliğe boğdu. Sessizlik ve gürültüden daha iyi olduğunu düşündüm ve yazmaya devam ettim. Şimdi yan masadaki adam ağlamaklıydı ve adamdan çıkan inanılmayacak cümleler bıçkıhanede kalasın düştüğü zaman çıkardığı sesi bile yumuşatıyordu. Yunanistan'a gittik dediğini duydum. Çeşitli seslerin geldiği zamanlar dışında onu işitmiyordum. Şimdi uzaktaydım. Gidebilir ve yarın gelebilirdim. Orada bulunduğunuzu mu yoksa gittiğinizi mi söylüyorsunuz? Kabalaşmayın, dedi. Geri kalanı anlatmamı istemez misiniz? Hayır, dedim. Defteri kapatıp cebime koydum. Neler olduğunu merak etmiyor musun? Hayır. Yaşamla ve başka insan kardeşinizin çektikleriyle ilgilenmez misiniz? Sizinle değil. Acımasızsınız. Evet. Sanırım bana yardım edebilirsiniz. Sizi vurmak beni daha çok sevindirir. Gerçekten mi? Hayır. Sonra yasa yakama yapışır. Sizin için bir şey yapabilir miyim? Siz mi? Kuşkusuz yaparım. O zaman buradan uzak dur. Bununla başla. Kalktım. Garson geldi ve hesabı ödedim. Sizinle bıçkıhaneye kadar yürüyebilir miyim? Hayır. İyi, başka bir zaman görüşürüz. Burada değil. Tabii, dedi. Söz. Ne yazıyorsunuz? Bir hata yaptım ve sordum. Yazabileceğimin en iyisini. Sizin yaptığınız kadar ama çok güç. Yazamıyorsanız yazmamalısınız. Onun için niye ağlıyorsunuz? Eve git, bir iş edin, kendine gel. Yalnızca konuşmak yetmez. Bunu niye söylüyorsun? Kendi kendine konuştuğunun farkında mıydın? Konuştuklarımı yazıyorum. O zaman sus. Zalimsin, dedi. Herkes acımasız ve kalpsiz olduğunu söylerdi. Her zaman seni savunurdum ama bundan sonra savunmam. İyi. Bir insana karşı nasıl bu kadar acımasız olabilirsin? Bilmiyorum, dedim. Bak, bir şeyler yazamıyorsan niçin eleştiri yazmayı denemiyorsun? Yapabileceğimi düşünüyor musun? Başarılı olabilirsin, dedim. O zaman devamlı yazabilirsin. Sonun geleceğini, sessizliğe dönüşeceğini düşünme. Halk okur ve ilgilenir. İyi bir eleştirmen olabileceğimi sanıyor musun? Derecesini bilmiyorum ama bir eleştirmen olabilirsin. Devamlı sana yardım edecek ve senin yardım edebileceğin insanlar olacak. Yardım edeceğim insanlarla ne kastediyorsun? Hakkında yazı yazdıkların. Oh, onlar. Eleştirileri var. Kitapları eleştirmek zorunda değilsin, dedim. Tablolar, oyunlar, sinemalar. Çekici hale getiriyorsunuz. Çok teşekkürler. Çok heyecan verici. Aynı zamanda yaratıcı da. Evrenin yaratılışı önemli. Hepsinden sonra Tanrı 6 günde dünyayı yarattı ve 7. gün yerleştirdi. Kuşkusuz. Hiçbir şey benim yaratıcı yapıtlar yazmama engel olamayacak. Öyle değil. Sen yalnızca eleştirilerinle yükseleceğin düzeyi kurabilirsin. Yücelecekler. Bundan kuşkun olmasın. Eminim. Şimdi bir eleştirmendi. O zaman ona benimle bir kadeh içip içemeyeceğini sordum. Dedi. Onun şimdi bir eleştirmen olduğunu biliyordum. Onlar kendi adlarını başa koymayı, sona koymayı yeğlerlerdi. Söylemeliyim, çalışmalarınızı biraz yavan buluyorum. Çok kötü, dedim. Çok zayıf ve arınmış. Kötü şans. Yalın, zayıf, hafif, dinç. Cebimdeki tavşan ayağını yokladım. Biraz süslemeye çalışacağım. Çok süslemeni ve ağırlaştırmanı istemedim. Genişletebildiğim kadar genişletirim. Mutlu ol, yüzüne karşı söylüyorum, dedi ağır bir tonla. Unutma, ben çalışırken buraya gelmeyeceksin. Kuşkusuz, kendime başka bir kahve bulacağım. Çok naziksin. Yalnızca nazik olmaya çalışıyorum, dedi. Genç adam ünlü bir eleştirmen olsaydı bu ilginç ve eğitici olurdu. Ama olmadı. Uzun bir süre büyük umutlar beslemiştim. Ertesi gün geleceğini düşünmedim. Ama işi şansa bırakmamak için Kloseri'ye gitmedim. Daha ertesi gün erken uyandım, lastik emziği ve şişeleri kaynattım, mamayı hazırlayıp şişeye koydum. Mr. Bambi'ye bir şişe verip yemek masasının üzerinde çalışmaya başladım. Yalnızca ben, kedi Feepus ve bebek uyanıktı. İkisi de çok iyi ve sessizdiler. Daha önce çalışmadığım kadar iyi çalıştım. O günlerde hiçbir şeye gereksinimimiz yoktu. Tavşan ayağına bile. Ama onun cepte bulunmasının verdiği duygu çok hoştu. Donda Paskin'le. Güzel bir akşam üzeriydi. Bütün gün sıkı bir şekilde çalışmıştım. Bıçkıhanenin üzerindeki dairemden çıktım. Bloklanmış kerestelerin bulunduğu avluyu geçtim. Kapıyı kapayıp caddeye yöneldim. Ekmek kokularının yayıldığı Montparnasse bulvarının ön tarafında bulunan fırının arka kapısına, caddedeki dükkana ulaştım. Dışarıda ve fırında ışıklar vardı. Günün sonuydu. Akşamın erken karanlığında caddede dolaştım. Ve Negra de Toulouse lokantasının terasında durdum. Bizim kırmızı beyaz kareli peçetelerimiz akşam yemeği için bizi bekliyordu. Eflatun renkli mürekkeple yazılmış menüyü okudum ve günün yemeği olan kasulet gördüm. Kuru fasulye. Adını okumak karnımı acıktırdı. Mal sahibi Lavinia işlerimin nasıl gittiğini sordu. Ben de iyi gittiğini söyledim. Beni sabahın erken saatlerinde Kloseria'nın terasında çalışırken gördüğünü, çok meşgul olduğum için rahatsız etmek istemediğini söyledi. Sizde ormanda yalnız kalmış bir adam havası var. Çalıştığım zamanlar kör bir domuz gibi olurum. Ama ormanda değilsiniz Monsenyör. Çalıktayım, dedim. Pencerelerden görünen bahar havasıyla neşelenmiştim ve o neşeyle insanların gelip geçtiği caddeye çıktım. Üçüncü sınıf kahvelerde gördüğüm göz aşinalığımın bulunduğu kişiler ve konuşarak tanıdığım diğerleri, ama tanımadığım çok güzel insanlar da gece ışıklar altında yürüyorlardı ve yiyecekleri, içecekleri, sonra sevişecekleri bir yere gitmek için acele ediyorlardı. Başlıca kahvelerdeki kişiler aynı şeyleri yaparlardı. Veya yalnızca otururlar, içerler, konuşurlardı. Ve aşk başkaları tarafından bilinirdi. Hoşlandığım ama tanımadığım kimseler büyük kahvelere giderlerdi. Çünkü orada kaybolurlardı. Kimse onları fark etmezdi. O zamanlar büyük kahveler ucuzdu. Kaliteli bira ve aperatiflerin tümünün fiyatı uygundu. O akşam olağan şeyleri düşünüyordum ama özgün düşünceler yoktu ve kendimi olağanüstü bir şekilde dürüst hissediyordum. Çünkü müthiş bir şekilde yarışlara gitmek istediğim halde gün boyunca sıkı bir şekilde çalışmıştım. Ama şimdi param olsa dahi yarışlara gidecek kadar bolluk içinde değildim. Yarış alanlarında olmadık hileler yapılıyordu. Atlar dopingli olarak yarışıyorlardı. Yaptığınız tahminler ne kadar iyi olursa olsun sonunda paranızı kaybedebiliyordunuz. Bu zamanın çoğunu düz yazı yazmak için harcayan, karısını ve çocuğunu geçindiren genç bir adam için iyi bir yol değildi. Hala yoksulduk ve ben hala tasarruf olsun diye öğle yemeğine çıkacağımı söyleyip Lüksemburg bahçelerinde 2 saat harcadıktan sonra karıma şahane yemekler yediğimi anlatıyordum. 25 yaşındayken ve doğal ölçülere sahipken bir öğün yemek sizi acıktırabilirdi. Ama bu size bağlıydı ve ben hakkında yazı yazdığım insanların bir kısmının çok iştahlı olduğunu, ağızlarının tadını bildiklerini, yiyeceğe istek duyduklarını ve çoğunun içkiye düşkün olduklarını gördüm. Negretolus da çeyrek, yarım veya tam sürahi şarap içerdik. Genellikle 1/3'ü su olurdu. Evde bıçkıhanenin üstünde sert ve ucuz olan Kosikan şarabı içerdik. İyi bir şaraptı. Yarısına kadar su konduğu halde sertliğini yitirmezdi. Paris'te o zamanlar öğünleri atlayarak yeni bir şey almadan çok iyi bir şekilde yaşanabilirdi. Selek'ten dönüşte tanıdığım Harold Sternus'un olduğu yere doğru yolumu değiştirdim. Atlardan söz etmek istiyordum. Bırakmayı yeminli hayvanlar olarak onları doğruluk ve temiz kalplilikle düşünüyordum. Roton'dan Don Bulvarı'na geçtim. Dom'da kalabalıktı ama oradaki insanlar çalışıyorlardı. Çalışan modeller, güneş batıncaya kadar çalışan ressamlar, iyi kötü bir günlük çalışmayı bitirmiş yazarlar, tanıdığım çeşitli kişiler ve ayyaşlar vardı. Bazıları yalnızca oranın dekoruydu. Öbür tarafa geçtim. Paskin ve 2 model kız kardeşle bir masaya oturdum. Paskin, ben Delambre Caddesi'nde yürürken beni durdurmak ve bir kadeh içip içemeyeceğimi sormak için el sallamıştı. Paskin iyi bir ressamdı ve hep sarhoştu. Sakin, iyi bir sarhoş ve iyi bir insandı. 2 kız kardeş model genç ve güzeldiler. Biri esmer, ufak tefek, çok güzel ve çekiciydi. Diğeri çocuk ruhlu, kederli ama kolay bozulabilecek çocukluk gibi şirindi. Kardeşi kadar güzel değildi. İyi ve kötü kız kardeşler, dedi Paskin. Param var. Ne içersin? Bira, dedim garsona. Param var, viski iç istersen. Birayı seviyorum. Gerçekten sevseydin lipin yerinde olurdun. Sanırım çalışıyorsun. Evet. Nasıl gidiyor? Şöyle böyle, fena değil. Yani her şey yolunda. Evet. Kaç yaşındasın? 25. Ona morfin yapmak ister misin? Esmer kıza bakarak gülümsedi. Gereksinimi var. Bugün yeterince morfin yapmışsındır. Dudaklarını açarak gülümsedi. Çok kötü, dedi kız. Ama çok kibar. Onu stüdyonun üst katına çıkarabilirsin. Domuzlaşma, dedi sarışın kız. Seninle kim konuşuyor ki, diye sordu Paskin. Hiç kimse, ama ben söyledim. Rahatla, dedi Paskin. Genç, ciddi bir yazar, sevecen, zeki, yaşlı bir ressam ve 2 genç ve güzel kız. Orada oturduk. Kızlar içkilerini yudumladılar. Paskin içkisini bitirip bir tane daha istedi. Ben bir bira daha içtim. Ama Paskin'den başka hiç kimse rahat değildi. Esmer, güzel kız yerinde duramıyordu. Yan oturmuştu. Böylece ışığın yüzünün çukur yerlerine vurmasını sağlamıştı. Siyah kazağının altındaki göğüslerini öne çıkartarak kendini sergiliyordu. Bir doğulununki gibi parlak ve kapkara olan saçları kısa kesilmişti. Paskin ona, bütün gün poz vermenin ne gereği var, dedi. Kız, ne yapayım, hoşuma gidiyor, diye yanıt verdi ona. Paskin, kaba oyuncaklarına benziyorsun, dedi kıza. Gözlerim benzemez, dedi kız. Benimkiler daha karmaşıktır. Doğa dışı, küçük, zavallı kuklalara benziyorsun, dedi Paskin. Belki, dedi kız. Ama canlıyım. Bu sende olmayan bir şey. Görürüz bakalım. Güzel, dedi kız. Ama canlıyım. Ben kanıtları severim. Bugün hiç kanıt görmedin mi? Diye sordu Paskin. Kız, ha şu mesele, dedi ve akşamın son ışıklarını almak için yüzünü çevirdi. İşinden başkasını görmüyordu gözün. Sonra bana döndü. Bu adam tuvallere yapılmış resimlere aşıktır, dedi. Bir çirkeflik var bu işte. Resmini yaptığım, para verdiğim ve kafan açılsın diye vurduğum morfinler yetmiyormuş gibi, üstelik sana aşık olmamı da istiyorsun, dedi Paskin. Zavallı küçük bebek. Kız bana, benden hoşlanıyorsunuz değil mi Monseigneur, diye sordu. Hem de çok, dedim. Ama çok irisiniz, dedi üzüntüyle. Yatakta herkes aynıdır, dedim. Doğru değil bu, diye atıldı kızın kardeşi. Hem bıktım artık bu tür konuşmalardan. Bak, dedi Paskin, tuvallerdeki resimlere aşık olduğumu sanıyorsan eğer, yarın sulu boyayla yapacağım resmini. Yemeği ne zaman yiyoruz, diye sordu çocuk ruhlu kız. Hem nerede? Esmer kız, bizimle yer misiniz, diye sordu. Hayır, bizim köroğluyla yiyeceğim ben. O zaman böyle derlerdi. Şimdi ise bizim kaşık düşmanı diyorlar. Gitmeniz gerekiyor mu? Evet, gerekiyor. Hem istiyorum. Var git öyleyse, dedi Paskin. Sakın sen de daktilo kağıdına aşık olayım deme ha. O zaman kalemle yazarım. Yarın sulu boya yapacağız, dedi. Tamam yavrularım, bir içki daha içeyim, sonra nerede isterseniz orada yeriz. Chez Viking, dedi Esmer kız. Benden de orası, dedi kardeşi. Paskin, peki, diyerek onayladı. İyi geceler genç çocuk, iyi uykular. Sana da, dedim. Bunlar uyutmaz ki beni, dedi. Uyku arama bende. Bu gece uyu. Chesley Viking'den sonra mı? Şapkası başının arkasında dişlerini göstererek güldü. Sevimli bir ressamdan çok 90'ların Broadway yıldızlarını andırıyordu. Daha sonraları kendini astığı zaman onu hep domda o akşamki haliyle anımsamak hoşuma gidiyor. Geleceğimizin tohumlarının içimizde olduğunu söylerler. Ama ben şunu anladım ki, yaşamı şakaya alanlarda bu tohumlar daha iyi toprakla ve daha kaliteli gübreyle örtülüdür. Ezra Pound ve Belle Esprit'i. Ezra Pound iyi bir arkadaştı ve daima insanlar için bir şeyler yapmaya çalışırdı. Karısı Dorothy ile birlikte yaşadığı Notre Dame de Champs'taki stüdyosu da yoksuldu. Işık iyiydi. Stüdyoyu bir soba ısıtıyordu ve Ezra'nın tanıdığı kava artistlerinin resimleri vardı. Doğdukları yerlerde hepsi birer soyluydu ve saçlarını uzatırlardı. Saçları parlak siyahtı. Birini selamladıklarında öne dökülürdü. Onlardan çok etkilenmiştim ama tablolarını beğenmemiştim. Onları anlamıyordum ama hiçbir gizemleri yoktu. Anladığım zaman da bana hiçbir şey ifade etmiyorlardı. Bunun için üzülürdüm. Ancak yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Dorothy'nin tabloları çok hoşuma giderdi. Ve onun çok güzel bir kadın olduğunu düşünürdüm. Gaudier Biradesca'nın yaptığı Ezra'nın başını da beğenirdim. Ve Ezra'nın bana gösterdiği bu heykeltıraşın bütün çalışmalarının fotoğrafları hoşuma giderdi. Bunlar Ezra'nın onunla ilgili kitabında vardı. Ezra aynı zamanda Picabia'nın tablolarını da beğenirdi. Fakat ben onların kötü oldukları kanısındaydım. Ezra'nın çok sevdiği Wyndham Lewis'in tabloları hiç hoşuma gitmezdi. Ezra arkadaşlığının çalışmalarını beğenirdi. Bu sadakat için güzel bir işaretti. Ama yargılama için feci olabilirdi. Bunlar hakkında hiç tartışmazdık. Çünkü beğenmediğim şeyler hakkında dilimi tutardım. Bir adam arkadaşının tablolarını ve yazılarını beğenirse, kanımca ailesini seven insanlara benzediğinden eleştiri yapmak kaba olurdu. Bazen akrabalarınızı eleştirmeden önce uzunca bir zaman seyredilebilir. Kendi akrabalarınızı veya karınızınkileri. Bunu kötü ressamlar için yapmak daha kolaydır. Çünkü onlar korkunç şeyler yapmazlar ve akrabalarınızın açabilecekleri kadar derin yaralar açmazlar. Kötü ressamlar için yapmanız gereken tek şey yapıtlarına bakmamaktır. Ama bunu akrabalarınıza uyguladığınızda, onları dinlemediğinizde, görmediğinizde, mektuplarına yanıt vermediğinizde tehlikeli olabilirler. Kendi yazılarında doğru yazdığı zaman ki kesinlikle öyledir, hatalarına karşı öyle titiz, insanlara karşı o kadar sevecendi ki onun bir tür aziz olduğunu düşünürdüm. Aynı zamanda kolay öfkelenirdi. Ama belki de birçok aziz öyleydi. Ezra ona boks öğretmemi istedi ve öğlenin geç saatlerinde boks yaparken Wyndham Lewis'la ilk kez karşılaştım. Ezra boksa başlayalı çok olmamıştı. Onu tanıdığı biri karşısında rezil etmeye utandım ve mümkün olduğu kadar iyi göstermeye çalıştım. Ama iyi gitmiyordu. O eskrim yapmayı biliyordu. Bundan dolayı ona hala vurucu elinin sol olduğunu, sol ayağının ileride, sağ ayağının da ona paralel olarak geride durması gerektiğini öğretmeye çalışıyordum. Çok basit bir hareketti. Ona sol aparküt vurmayı ve sağını gelecek bir tehlikeye karşı kullanmasını hiçbir zaman öğretemedim. Wyndham Lewis yakın çevredeki kişiler gibi geniş, siyah bir şapka giymişti. Bana kurbağayı anımsatan bir yüzü vardı. Erkek kurbağa değil, yalnızca bir kurbağa. Paris onun için çok büyük bir su birikintisiydi. Aynı zamanda biz herhangi yazarın veya ressamın sahip olduğu herhangi bir elbiseye giyebileceğine inanırdık. Artistler için özel bir üniforma yoktu. Ama Lewis savaş filmi artisti gibi giyinmişti. Onu bu durumda görmek utanılacak bir şeydi. Ezra ile yaptığımız antrenmanı seyretti. Antrenmanı bırakmak istiyordum ama Lewis devam etmemiz için ısrar ediyordu. Ve sanırım ne olduğunu bilmeden Ezra'nın bana zarar vermesini bekliyordu. Bir şey olmadı. Ben atakta bulunmayarak Ezra'nın ataklarını karşıladım ve onun sağını kesip birkaç sağ attım. O zaman Ezra çalışmayı bırakıp duş almamızı söyledi ve gömleğimi verdi. Biraz içtik ve Ezra ile Lewis'in Paris ve Londra'daki insanlar hakkındaki konuşmalarını dinledim. Fark ettirmeden Lewis'i inceliyordum. Sanırım onun kadar iğrenç bakan birini görmemiştim. Bazı kişiler şeytanı eğitilmiş bir yarış atı gibi gösterirler. Ve bunlar güçlü bir Frank çobanının soyluluğuna sahiptirler. Lewis şeytan değildi. Yalnızca iğrençti. Eve yürürken onun bana neyi anımsattığını ve ne kadar tuhaf şeyler olduğunu düşündüm. Onun yüzünü anımsamaya, tanımlamaya çalıştım. Ama yalnızca gözlerini anımsayabiliyordum. Gözlerini siyah şapka altında ilk kez gördüğümde bana başarısız bir saldırganınkilerini anımsattı. Bugüne kadar gördüğüm en iğrenç adamla tanıştım, dedim karıma. Tati, ondan söz etme, dedi. Lütfen söz etme, yemek yiyeceğiz. Miss Stein'le tanıştıktan yaklaşık bir hafta sonra ona Wyndham Lewis'le tanıştığımı söyledim ve onunla tanışıp tanışmadığını sordum. Ona tırtıl derim, dedi. Londra'dan gelir, bir resim görür, cebinden bir kalem çıkarır ve siz onu baş parmağıyla kalem üstünde ölçü alırken seyredersiniz. İncelemesini, ölçmesini ve nasıl yapıldığına bakmasını. Ondan sonra Londra'ya geri döner ve onun bir benzerini yapar. Her şeyi tam olarak yapamaz tabii, kaçırdığı noktalar olur. O zaman ben de onu bir tırtır olarak gördüm. Bu benim onun hakkında düşündüklerimden daha nazik ve dindardı. Ezra'nın tanıdığım bütün arkadaşlarıyla olduğu gibi onunla da iyi geçinmek istiyordum. Ama Ezra'nın stüdyosunda ilk kez karşılaştığımızda bana çok tuhaf görünmüştü. Ezra benim tanıdığım en cömert, en tarafsız yazardı. Güvendiği ozan, ressam, heykeltıraş ve yazarlara ve sorunu olan insanlara, onlara güvensin veya güvenmesin yardım ederdi. Herkes için üzülürdü. Onunla ilk tanıştığımda Londra'da bir bankada çalışmak zorunda olan ve bir şair için dayanılmaz saatler geçiren T.S. Eliot'un durumuna üzülüyordu. Ezra zengin bir Amerikalı kadın olan ve sanatı seven Miss Natalie Barney ile Belle Esprit olarak adlandırılan şeyi buldu. Miss Barney benim zamanımdan önce belli günlerde evinde sergi salonu açardı. Evinin bahçesinde bir Yunan tapınağı bulunurdu. Remy de Gorman'ın arkadaşlarından biriydi. Parası olan bazı Amerikan ve Fransız kadınların sergi salonları vardı. Ben oraları uzak durmam gereken mükemmel yerler olarak hayalinde canlandırırdım. ama sanırım Miss Barney evinin bahçesinde küçük bir tapınak bulunan tek kişiydi. Ezra Bell Esprit için hazırlanmış broşürü bana gösterdi. Broşürde Miss Barney'nin ona Yunan tapınağını kullanması için izin verdiğini belirtiyordu. Bell Esprit'in düşüncesi şuydu. Mr. Elliot'ın bankada çalışmasını gerektirmeyecek ve şiir yazmasını sağlayacak bir fon kurmak için hepimiz kazancımız ne olursa olsun bir miktar yardımda bulunacaktık. Bana iyi bir düşünce gibi göründü ve Mr. Elliot'ı bankadaki işinden çıkardığımızda Ezra aynı doğrultuda gidersek birçok kişiye yardımcı olabileceğimizi düşünüyordu. Arkadaşlarımdan binbaşı Elliot fonu için yardım istediğimde binbaşının bankada ne iş olduğunu, ordudan ayrıldığında ikramiye veya emekli aylığı alıp almadığını sormaları, Ezra'yı usandırdığında bile kalbi hala temiz ve Bell Esprit'le doluydu. Bu gibi durumlarda arkadaşlarıma bunların konuyla ilgisi olmadığını anlatıyordum. Bell Esprit'e katılıp katılmamakta özgürdüler. Katılırlarsa Elliot'ı bankadan kurtarmaya yardımcı olacaklardı. Katılmazlarsa çok kötü olacaktı. Bell Esprit'in bir üyesi olarak iyi bir kampanya yürütüyordum ve en mutlu rüyam binbaşıyı bankanın dışında özgür bir adam olarak yürürken görmekti. Bell Esprit'in sonuçta ne olduğunu bilmiyorum. Ama Elliot'ın The Westy Land, Sahipsiz Toprak adlı yapıtı yayınlanıp başarı kazanınca onun için endişemiz kalmadı. Sanıyorum küçük Yunan tapınağı hala bahçededir. Elliot'ı yalnızca Bell Esprit ile kurtaramayışımız benim için bir düş kırıklığıydı. Rüyalarımda onun gelişini, belki de tapınakta yaşamak için ve elimizde defne yaprakları, Ezra ile onu görmeye gidişimizi görürdüm. Nerede güzel defnelerin satıldığını bilirdim ve bisikletimle almaya gidebilirdim. Elliot kendini yalnız hissettiğinde Ezra ve ben onu ziyarete gidebilirdik. Benim için her şey kötüleşti. Ne varsa. Çünkü binbaşıyı bankadan kurtarmak için topladığım parayı Enki'nde dopingli bir ata yatırdım. At dopingi üzerinden atarak çok güzel yarıştı ama para getirmedi. Uzun sürmeyen Bell Esprit'e daha çok yardım gelseydi daha mutlu olacaktım. Başarılı bahislere Bell Esprit'e daha fazla katkılarda bulunabilirdim. Kendimi bu düşünceyle rahatlatmıştım. Tuhaf son. Gertrude Stein'la dostluğumuzun bitişi çok tuhaftır. Çok iyi arkadaş olduk. Ben onun için denemelerini okumak, uzun kitabının başlangıcını düzenlemek, yapıtlarında yardımcı olmak gibi pek çok iş yaptım. Biz umduğumuzdan daha iyi arkadaş olduk. Bir erkeğin kendisinden büyük bir kadınla kurduğu arkadaşlığın geleceği yoktu. Ve o iyi veya kötü bir dereceye gelmeden önce zevk verirdi. Genellikle doğru, hırslı bir kadın yazarla arkadaşlık daha kısa ömürlü olurdu. Bir keresinde Miss Stein'ın evde olup olmadığını bilmediğim için Flores Caddesi 27 numarada durmadım. Bunun için özür dilediğimde o, ama Hemingway istediğiniz zaman gelebilirsiniz. Bunu bilmiyor musunuz? Her zaman gelin ve hizmetçiye adını söyledi. Ancak şimdi anımsamıyorum. Size servis yapmasını söyleyin. Ben gelinceye kadar evinizdeymiş gibi rahat hareket etmelisiniz, dedi. Bunu kötüye kullanmadım ama bazen oraya uğradım. Hizmetçi bana içki getirdi ve ben resimlere baktım. Ben oradayken Miss Stein gelmezse hizmetçiye teşekkür edip Miss Stein'e not bırakarak gidiyordum. Miss Stein arabasıyla bir arkadaşıyla birlikte güneye gideceği gün onu uğurlamaya gelmemi rica etti. Hattie ile birlikte ziyaretine gelmemizi istiyordu. Biz bir otelde kalıyorduk ve o gün benim başka yerlerde yapmak istediğim başka işler vardı. Doğal olarak bunu söyleyemezdim. Son ana kadar geleceğimi sanacaktı. İnsanları nasıl atlatabileceğim konusunda biraz bilgim vardı. Picasso bir yere davet edildiği zaman zenginlere orada bulunmaktan mutluluk duyacağını söyledikten sonra davet günü çıkan bir aksilikten dolayı orada bulunamadığını söyleyerek onları atlattığını söyledikten çok sonraydı. Ama Miss Stein'e böyle davranılmazdı. Picasso bunu başka kişiler için söylemişti. Ilık bir bahar günüydü. L'Observatoire'den Lüksemburg'a yürüdüm. At kestaneleri tomurcuklanmıştı. Banklarda oturan dadıların gözetimindeki çocuklar kum yollarda oynuyorlardı. Ve ağaç kakanlar gördüm. Göremediklerimin seslerini duydum. Hizmetçi benzili çalmadan kapıyı açtı ve içeri girip beklememi söyledi. Az sonra Miss Stein aşağıya inecekti. Öğleden önceydi. Hizmetçi bir bardağı içki koyarak elime bıraktı ve mutlulukla gözlerini yumdu. Alkol beni rahatlattı. Hiçbir zaman, hiçbir yerde duymadığım bir konuşma biçimiyle, birinin Miss Stein'le konuştuğunu işittiğimde aldığım yudum hala ağzımdaydı. O zaman Miss Stein'in yalvarışını, rica edişini duydum. Dur kedi, yapma, yapma, lütfen yapma. Bir şey yapmayacağım kedi, lütfen onu yapma, lütfen, lütfen kedi. Ağzımdakini yutup bardağı masaya bıraktım ve kapıya doğru yürüdüm. Hizmetçi, gitmeyin, birazdan gelir, dedi. Gitmek zorundayım, dedim. Hiçbir şey işitmemeye çalışıyordum ama konuşma hala devam ediyordu ve duymamanın tek yolu oradan gitmekti. Avluda hizmetçi, lütfen avluya gelip sizinle karşılaştığımı, bekleyemediğimi çünkü bir arkadaşımın çok hasta olduğunu söyleyin. Benim için kendisine iyi yolculuklar dileyin. Mektup yazacağım, dedim. Peki efendim, bekleyememeniz çok kötü. Evet, dedim, kötü. Bu şekilde benim için her şey bitti. Yeterince aptalca. Ama yine de onun için ufak tefek şeyler yapmaya çalıştım. Gerekli tavırları takındım. Bir yere çağrılmış kişileri gelmek zorunda bıraktım. Zamanı geldiğinde gruba yeni arkadaşların katılması için diğerlerinden izin aldım. Büyük yapıtların sanat değeri olmayan resimlerle birlikte asılması üzücüydü. Ama benim için fark etmiyordu. Jean Gris dışında kendisini anlayan pek çok kişiyle tartıştı. Onunla tartışamazdı çünkü Gris ölmüştü. Gris'in onu önemseyeceğini sanmıyordum. Çünkü o ilgilendiklerini resimlerine aktarırdı. Sonunda yeni arkadaşlarla da tartıştı. Ama hiç kimse dediklerine uymadı. Roman imparatoruna benzemek istiyordu. Roman imparatoruna benzeyen bir kadından hoşlanırsanız sorun yoktu. Ama Picasso tablosunu yaptı ve ben onu Friuli bir kadına benzeyen haliyle anımsayabiliyordum. Sonunda herkes, tümüyle herkes değil, dürüst olmayanlar, sıkıntıya gelemeyenler belli bir derece arkadaşlığa devam ettiler. Ben de. Ama kalbim ve kafamın doğru bulmadığı bir arkadaşlığı hiçbir zaman sürdüremezdim. En kötü şey kafanızda arkadaşlığı devam ettirememenizdi. Ama bu durum ondan da karışıktı. Ölüm için yaratılmış adam. Ezra'nın stüdyosunda şair Ernest Walsh'la karşılaştığımda öğle üzeriydi. Vizon köklü bir kızla birlikteydi. Caddede üniformalı şoförüyle birlikte kiralanmış uzun, parlak bir araba vardı. Kızların ikisi de sarışındı ve Walsh da aynı gemide gelmişlerdi. Gemi bir gün önce gelmişti ve Walsh, Ezra'yı ziyaret etmeye gelirken kızları yanında getirmişti. Ernest Walsh hareketli bir resimde ölümü gösteren bir karakter gibiydi. Esmer, saf İrlandalı, etkili şairdi. O Ezra'yla konuşurken ben ona eşlik eden kızlarla konuşuyordum. Kızlar onun şiirlerini okuyup okumadığımı soruyorlardı. Okumamıştım. Biri, Harriet Monroe'nun Şiirleri adlı yeşil kaplı bir kitap, bir dergi çıkardı ve Walsh'un şiirlerini bana gösterdi. Parça başına $12 alıyor, dedi. Bir şiir için, dedi diğeri. Anımsadığım benim de aynı dergiden sayfa başına $12 alacağımdı. Büyük şair olmalı, dedim. Eddie Guest'in aldığından fazla alıyor, dedi ilk kız. Diğerlerinden fazla, biliyorsunuz. Kipling, dedi arkadaşı. Herkesin aldığından fazla, dedi ilk kız. Paris'te uzun süre kalacak mısınız, diye sordum. Pek değil, bir grup arkadaşla birlikteyiz. Bir gemiyle geldik ama arkadaşlarımız yoktu. Mr. Walsh vardı kuşkusuz. Kağıt oynamaz mı? Dedim. Düş kırıklığıyla ama anlayışla bana baktı. Hayır, oynamamalı. Hangi gemiyle gideceksiniz? Gemilere ve pek çok şeye bağlı. Siz de gelecek misiniz? Hayır, keyfim yerinde. İkinci kaset, birinci yüzün sonu.